Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programına hoş geldiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Furkan Özkul.
Yine yeni bir programla birlikte sizlerleyiz. Çok mutluyuz Perşembe akşamları Okudukça programında uzun süredir sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Bizim sıkı takipçilerimize her daim program başlangıç vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Bize sosyal medyadan özellikle Twitter'dan Okudukça adresinden ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz okudukça@gmail.com'dan da bize maillerinizi ulaştırabilirsiniz diyelim. Furkan nasılsın, nasıl gidiyor?
Teşekkür ediyorum Yusuf, seni sormalı, sen
çok değilsin. Şükür bizler de iyiyiz. Bizim Okur dergisi maceramız var biliyorsun.
Evet.
Bir süredir onun hazırlığı içerisindeydik. Çok şükür yeni sayımız yayınlandı.
Evet.
Birinci sayımızla tüm okurlarımızın huzurundayız diyelim. Tanıtım sayısı yayınlamıştık geçtiğimiz aylar içerisinde. Oradan beklentimizi çok aşan bir ilgiyle karşılaştık biz Furkan.
Evet.
Hemen kolları sıvadık ve birinci sayımızı çıkarmış olduk. Bundan sonra da nasip olursa 3 ayda bir kitap dergisi Okur çıkacak.
Evet, ben de Okur dergisini takip edeceğim inşallah.
Sen zaten yazarlarımızdansın.
Tanıtım sayısında yazımız oldu. İlk sayıda da yazımız çıktı. Doğrusunu isterseniz dergiyi daha yeni inceleme imkanım oluyor şu an.
Evet.
Ancak baktığımda hakikaten çok profesyonel olduğu dikkatimi çekti. Özellikle kapak sayfasında çok ciddi mesajların olduğunu görüyorum.
Evet.
Dolayısıyla Okur kitap dergiciliğinden, daha doğrusu dergiciliğin tamamına yeni bir soluk getirdi diyebiliriz.
İnşallah, öyle ümit ediyoruz biz de. Bu kapakta özel bir illüstrasyon çalıştık Necmettin,
evet,
Asma Bey'le birlikte. Necmettin Asma hakikaten önemli bir illüstratör, karikatürist, Daily Sabah'ın çizeri. Bize de sağ olsun bu kapak konusunda yardımcı oldu. Kapağı açıkçası bambaşka bir yere taşıdı. Dergiyi internet üzerinden kapağını belki gören dinleyenlerimiz vardır veya arzu ederlerse okurdergisi.com'dan veya Twitter, Facebook, Instagram'da Okur Dergisi adreslerinden kapağını ve içeriğine dair bazı bilgilere erişebilirler. Biz kapakta bir Truva atı kullandık. Truva atının üzerinde bazı ciltli kitaplar var ve bestseller yazıyor onların üzerinde. Ve altında da çok mu satıyorlar diye bir soru var. Yani biz bu Okur'un birinci sayısındaki kapak dosyamızı açıkçası çok sattığı söylenen kitaplara ayırdık Furkan.
Evet, benim de dikkatimi çekti. Şu an kitabın, işte derginin içeriğine de baktığımda farklı alanlardan, farklı okur kitlelerine hitap eden kitapları da görmekteyim. Ancak popüler kültür bağlamında ele alacak olursak, özellikle çok satan kitapları, belli eleştiriler getirmek mümkün. Şunu söylemek çok açık bir şey. Çok satan kitaplar, bestseller diye isimlendirilen kitaplar aslında bir neden değil, sonuç. Yani kapitalist sistem içerisinde.
Çok söyledin. Çok doğru yani.
Evet, kapitalist sistem içerisinde. Hızla tüketilen zaman ve mekan içerisinde bu çok satan kitapların bir yeri var. Aslında bir nevi semptom gibi değerlendirilebilir.
Çok doğru.
Bu açıdan baktığımızda
ve bir de açıkçası burada dönen ticari bir kaygı var. Yani bu bestseller listeleri tamamıyla ticari kaygılarla oluşturuluyor. Biz kapak dosyasında bunu incelemeye çalıştık. Farklı kesimlerden, farklı yazarlardan ve açıkçası bu faaliyetlerin içerisinde olanlardan da görüşler aldık. Mesela Babil.com'un sahibi, işte Dünya Bizim.com'un editörü, Setan'ın editörü vesaire, bu işin içerisinde olanlardan görüşler aldık ve şöyle bir şey çıktı toplamda ortaya. Yani bir kitabın çok satması istendiğinde çok satanlar listesine girmesi gerekiyor. Yani tuhaf bir döngü var orada.
Evet.
Aslında kitap çok satmasa bile çok satması istendiğinde o listeye sokulsun, oraya girilsin. Ondan sonra fırlıyor ve çok satmaya başlıyor. Ve yani bu çok satanlar listesini böyle sağlıklı bir şekilde bizim önümüze veri olarak getirebilecek bir sistem yok.
Yani,
nasıl belirleniyor bu çok satanlar?
Doğal bir motivasyonla gerçekleşmiyor.
Kesinlikle öyle.
Evet.
Mesela büyük kitap zincirleri, büyük internet siteleri veya yurt dışında New York Times gibi mesela, işte veya sadece Times dergisi, The Guardian gibi mesela yayınlar sürekli bestseller serileri hazırlıyorlar. İşte bu haftanın en çok satan kitapları bunlar diyorlar. Fakat bunları belirlerken nasıl belirlediklerini, nasıl ölçtüklerine dair sağlıklı bir şey yok. Burada da şöyle bir soru işareti doğuyor. Yani siz gerçekten çok satan listeleri bir veri olarak bize mi sunuyorsunuz, yoksa hakikaten çok satmasını istediğiniz kitapları bir liste olarak mı arz ediyorsunuz? Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'de de bazı büyük internet satış siteleri veya zincir kitap evleri bazı kitapları öne çıkartmak istiyor ve burada bir oyun dönüyor yani.
Ben olaya şöyle bakıyorum birazcık daha Yusuf. Özellikle 70'li yıllarda, 80'li yıllarda insanların bir derdi vardı. Bir şeyler okumak istiyorlardı. Çünkü dünyaya dair bir bakış açısı geliştirme ihtiyacı hissediyorlardı. Bunun neticesinde kendi kalıplarına göre, kendi bulunmuş oldukları anlam dünyalarına göre kitaplar arıyorlardı ve bunları okuyorlardı. Ancak günümüzde az önce de bahsettiğimiz üzere hızla tüketilen bir dünyada insanların dert kaygıları birazcık daha azalmış durumda. Özellikle psikolojik gerilim içerisinde, günlük yaşamın stresi içerisinde kendilerini daha ziyade rahatlatacak, efendime söyleyeyim, farklı şekillerde o stresini, o sıkıntısını, o baskıyı hafifletecek bir arayış içerisine girmekteler. Ve popüler kültür aslında onların bu yaralarına bir ölçüde pansuman oluyor. Ancak yarayı geçirmiyor. Aksine daha da arttırdığını belki söylemek mümkün. Bu tıpkı ilaç sektöründeki bazı ilaçlara benziyor.
Evet.
Yani siz o ilacı kullanıyorsunuz, ağrınız, acınız bir müddet hafifliyor. Ancak daha sonra şiddetli bir biçimde tekrar geri dönüyor.
Ve siz o ilacı da dönmek zorunda kalıyorsunuz.
Ve dönmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii bu açıdan bakıldığında sektörleşen alanlar içerisinde bestsellerlerde önemli bir yer tutmakta. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de. Ve son zamanlarda özellikle İslami bağlamda, İslami camia bağlamında ele alacak olursak yeni kitaplar çıkmakta. Bestseller olmaya aday, işte
evet,
popüler kültüre hitap eden.
Evet.
İşi özünden birazcık daha uzaklaştırdığı kanaatindeyim. Yani
hı hı,
o anlamı birazcık daha seyrelttiği kanaatindeyim.
Hı hı.
Rahat okunabiliyor. Okuduğunuz zaman içinde çeşitli kelime oyunlarını görebiliyorsunuz. Ve bunları okuduğunuzda farklı bir mutluluk hissetme durumu söz konusu olabiliyor. Ancak az önce de belirttiğim gibi işin özüne dair olan kısmı sanki atlıyorlar gibi geliyor. Ve bence en büyük
Doğru.
problem burada diye düşünüyorum.
Doğru. Yani çünkü o hani aynı sinemada nasıl bazı filmler çok izleniyor, çok tutuyor veya bazı futbol takımları çok takip ediliyor. Bu yani hemen kolayca tüketilebilecek bir malzeme arayışına da bağlantılı bir şey. Kuşkusuz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de ve belki de dünyanın başka birçok Müslüman ülkesinde en çok satılan, en çok basılan kitap Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Bu bir hakikat. En çok basılan, Diyanet yüz binlerce basıyor, başka pek çok vakıf basıyor, yer basıyor. Fakat hiçbir zaman çok satanlar listesinde Kur'an-ı Kerim'i göremezsiniz.
Evet.
Mesela yine ilginçtir. Bu Yasin cüzleri var.
Evet.
Bilirsin. Bunlar da çok satıyor.
Sırlı
çok basılıyor.
Duvarlar.
Çok basılıyor ve çok satılıyor. Asla çok satanlar listesinde bu tip kitapları göremezsin. Mesela Sabahattin Ali'nin bir kitabı malum yaklaşık bir yıldır çok satanlar listesinde Furkan. Hiç inmedi. Ve orada durduğu müddetçe de bu kitap onlarca baskı yapmaya, yüz binlerce satmaya devam ediyor.
Kürk mantolu Madonna'ydı,
evet,
değil mi?
Ve şu an işte başka kitaplar, içimizdeki şeytan vesaire, başka
evet,
kitapları da. Yani hakikaten bu mu yani? En çok satan Türkiye'de kitap o mu gerçekten? Veya işte Orhan Pamuk, Elif Şafak gibi yazarlar ne hangi kitap çıkarsa çıksın yani içeriğinin hiçbir önemi yok. Sadece kitabın yazarında bu isimler geçsin, hemen çok satanlar listesine giriyor.
Aslında insanlarımız kaliteyi ya da içeriği değil, isimleri ya da markaları alıyorlar.
O var, bak o var. Bir de benim asıl dikkat çekmek istediğim, yani gerçekten çok mu satıyor onlar? Ya mesela çok satan ne demek? 30 bin mi satması yani, 300 bin mi satması demek? Halbuki o kadar satan pek çok başka kitap da bulabiliriz. Huzur Sokağı, Timaş yayınlarından çıkan kitap, Şule Yüksel Şen'dir.
Evet.
Ben ta belki 2000'lerin başında, daha küçük yaşlardayken, belki 90'ların sonunda okudum bu kitabı. Pek çok dinleyicimiz de belki nasiplenmiştir, filmi yapıldı. Zannediyorum şu an 102. baskısını falan yaptı yani. Hala çokça basılıyor ve satılıyor. Ama asla göremezsin bunu o çok satanlar listesinde. Yani o bazı yayın evleri, bazı büyük kitap zincir ağları orayı aslında parsellemiş gibi yani. Oraya o kitapları sürekli yerleştiriyor. Ve onlar döngü olarak devam ediyor birkaç yayın evi etrafında.
Evet, bir tür tekelleşmenin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Türkiye'de belli büyük yayın evleri var ve bu yayın evlerinden çıkan kitaplar dediğin gibi birçok dağıtım ağı içerisinde.
Ama senin de dikkat çektiğin değerli. Şey önemli tabii yani. O listedeki kitaplara baktığımızda evet. Kolay okunabilir, zihni zorlamayan, mesela benim ergen kitapları diye tanımladığım, işte mesela Wattpad'de internette hikaye oluşturmuş 18-19 yaşındaki kızlar, erkekler. Bazı yayın evleri var. Hemen mesela bu tip kitapları atlıyor ve hemen basıyor. Yurt dışında da artık çok tutuyor bunlar.
Evet.
Çünkü basit bir aşk hikayesi anlatıyor, ihanet anlatıyor. Belki biraz araya cinsellik sokuşturuyor ve bunlar da hemen yenilir yutulur hale geliyor.
İşte hitap edilen kesim bu usta. Az önce bahsettiğimiz gibi o çalışan insanlar içerisinde günlük yaşamın ağır stresiyle boğuşan insanlara yönelik bir tür pansuman dedik. Bir de bahsettiğin gibi ergen kesim var aslında. Yani daha çok üzerinde konuşmamız gereken önemli olan
bunlar.
Tabii
evet.
Tabii. Yani biz en önemli kitaplarımızı belki o ergenlik döneminde okumuşuzdur. Sezai Karakoçları vesaire, öyle değil mi? Şiir evet. Kitapları yani İsmet Özeller
keşke
falan.
Keşke bugün genç arkadaşları da onlardan istifade etse.
Yani biz de yönlendiren abilerimiz olmuştur, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olmuştur. Bu hususta bakıldığında dostluğun, arkadaşlığın, o sadıklarla beraber olmanın ayette de geçtiği üzere önemi belki ortaya çıkıyor. Belki şunu da ifade etmek gerekiyor. Popüler kültür bağlamında klasikleşmiş eserler var. Özellikle Dostoyevski, Tolstoy gibi şahıslar
var. Dünya klasikleri var.
Bazı,
var.
Tabii,
Türkiye'de
bunlar,
de klasikler
tabii,
var.
Türkiye'de de klasikler var. Bunları klasik yapan nedir sorusu bence önemli.
Çok doğru.
Bunları klasik yapan asıl nokta insanın duygu dünyasına ve insanın her tarafına hitap edecek, her yönüne hitap edecek dili yakalayabilmeleri diye düşünüyorum.
Yani insanın hikayesini anlatıyorlar bize.
Aynen öyle, insanın hikayesini. Yani bir ergenin hikayesini değil.
Ve
stresli
bu kitapları
insanın...
mesela tekrar tekrar okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. Hazır yeri gelmişken hemen arz edeyim Furkan. Bizim bu Okur dergisinin yeni çıkan birinci sayısının orta sayfa röportajını Süleyman Seyfi Öğün'le yaptık. Ve Süleyman Hoca da sürekli röportajda bize klasiklere dönmeyi önerdi. Klasiklerden bahsetti. Röportajımız bir anlamda öyle şekillendi. Ve şunu vurgulamış oldu. Biz de onu mesela hemen manşete çektik. Her 10 yılda bir klasikler tekrar okunmalı. Bu da
evet,
çok önemli.
Evet.
Yani tekrar tekrar okudukça, çünkü o sana her seferinde başka açılımlar yapacak. Seni başka yerlere götürecek. Sen kendini tekrar orada belki keşfedeceksin, değil mi?
Tabii, kesinlikle. Yani bizler bir kitabı okuduğumuzda aslında sadece kitaba bakmış oluyoruz.
Doğru.
İkinci defa okuduğumuzda belli noktaları görmüş oluyoruz. Ancak üçüncü ve dördüncü okumalar neticesinde bir kitap bizim zihnimizde tam olarak şekilleniyor ve anlam haritasını oluşturmuş oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında ben dergiyi inceleme imkanım şimdi oldu. Sana birkaç sorum olacak. Çünkü dergi içerisinde benim de yazım var. Ben de ilgilenmeye çalışıyorum ama belli hususlarda bilgi sahibi olmak da istiyorum. Az önce kapaktan bahsettik. Kapağın öneminden vesaire bahsettik. İçeriğine baktığımda bu sayıda dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de şu. Özellikle editörün en önemli sermayesi nedir?
Hı-hı.
Metin Karabaşoğlu'nun yazısı.
Evet. Çok güzel bir yazı.
Evet. Benim de dikkatimi çekti şimdi. Yine Abdullah Yalnız'ın Hı-hı. bir yazısı var. Ve bununla birlikte Fatih Şeker'in
röportajlarımız var.
Evet.
Bu sayıda 4 tane röportaj yaptık Furkan.
Evet.
Orta sayfa röportajımızı Süleyman Seyfi Hoca ile yaptık. En genişi olan o. Süleyman Hoca Maltepe Üniversitesi'nde siyaset bilimleri profesörü ve başbakan başdanışmanı. Ayrıca Fatih Şeker Hoca var Medeniyet Üniversitesi'nde. Kendisi Türk Dikkati isimli yeni bir kitap yayımladı. Onun üzerine Fatma Özkaya konuştu onunla. Ekrem Demirli Hoca ile yine bir söyleşimiz var. Kendisi şimdi bir klasik düşünce okulu diye bir çalışma başlattılar. Haberdar mısın ondan Ekrem Hocaları?
Evet.
Mesela o çok kıymetli bir çalışma. Klasik eserleri bir grup gönüllü öğrenciyle beraber yeniden okuyup üzerine değerlendiriyorlar, tahliller yapıyorlar ve bunlar da muhtemelen kitaplaşacak.
Ekrem Hoca da bu arada İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf ana bilim dalında hocamız.
Hay hay. Evet. Rasim Özdenören'in çok kıymetli bir yazısı var, usta öykücümüz. Lütfü Arslan abinin Okudum Bildim Deme başlıklı bir yazısı var. Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizin Günlük Tadında, yine tanıtım sayısında olduğu gibi çok hoş bir yazıları var. Pek çok kıymetli yazar var ve toplamda bu sayıda Furkan 256 kitaptan bahsetmişiz.
Evet.
Bu gerçekten iyi bir rakam.
Tanıtım sayısında kaç kitap vardı?
230 kitap vardı.
230 kitap.
O rekorumuzu kırmışız
evet,
yani.
Çok güzel. Evet, çok güzel. Tabii burada dergi denilince aslında birazcık daha işin merkezinde olman hasebiyle birkaç sorum olacak sana. Yani merak ettiğim için soruyorum hay bunları. Hay. Dergi çıkarmak kolay bir iş değil bildiğim kadarıyla. Yani televizyonculuk gibi, radyoculuk gibi onun da kendine has bir takım zorlukları var.
Kesinlikle. Bir dergi, biz dergiyi deli işi diyoruz.
Bir dergiyi bir ay içerisinde hazırlama süreci nasıl gerçekleşiyor Yusuf?
Yani bu aslında bir aydan biraz daha uzun süren bir süreç. Çünkü yani esas iş bir derginin şablonunu oluşturmak. Yani biz bu dergide ne yapmak istiyoruz? Dergide hangi bölümler olmalı? Hangi yazarlar olmalı? Ne tip konular üzerinde durmalıyız gibi haftalarca süren toplantılar, beyin fırtınaları vesaire şeyler gerçekleşiyor. Ve nihayetinde biz yazı çağrısı yapıyoruz. Kendi etrafımıza ulaşabileceğimiz kişilere veya o konuyla ilgili üzerinde durmamız gerektiğini düşündüğümüz konuyla ilgili alanın iyi isimlerine ulaşıp yazılar rica ediyoruz, röportajlar planlıyoruz. Ve bizim açıkçası derginin biraz daha farklı kılan kısmı çeşitli bölüm ve köşelerin olması. Mesela Dünya Ne Okuyor diye bir köşemiz var. Türkiye Ne Okuyor diye bir köşemiz var. Burada dünyanın farklı ülkelerinden bizim kendimizin seçtiği 7-8 tane farklı kıtalardaki ülkelerde en çok okunan kitapları tespit edip dünya işte bunu okuyor kardeşim bir anlamda demiş oluyoruz. Yani net bir tablo değil tabii ki bu ama bir veri olarak kıymetli. Bir de Türkiye Ne Okuyor yapıyoruz Furkan.
Evet, burada bence da mesela burası da çok önemli bir nokta. Çünkü
yine aşağı yukarı Türkiye'nin her bölgesinden belli şehirler belirleyip evet, o şehrin de önde gelen kitapçılarını arayarak soruyoruz. Son birkaç ayda en çok hangi kitaplarınız tutuluyor? Neler satıyorsunuz diye. Biz de aslında kendi bir anlamda bestsellerlerim listelerimizi oluşturuyoruz burada.
Tabii bu arada Anadolu'daki kitapçılarla da irtibata geçiyorsunuz.
Evet, evet.
Onlarla görüşüyorsunuz.
Onlarla her daim görüşme halindeyiz zaten.
Bu arada şöyle bir şey duymuştum bir arkadaşımla sohbet ederken. Anadolu'daki kitapçılar sadece kitapçı değildir demişti. Aynı zamanda fikirlerin tartışıldığı, insanların oturduğu, kalktığı, belli bir amaç ve dert uğruna bir
çok
araya
doğru
geldikleri.
Yani bazı zincir kitap evlerine evet, çıkın, böyle büyük mağazaları, yerleri. Kesinlikle çok doğru söyledin. Yani bir anlamda sahaf gibidir oralar. Bir kitabı sorduğunuzda o kitap hakkında fikir sahibidir. Yayın evleri hakkında fikir sahibidir. Bir tüccar değildir yani bunlar. Bir bibliofildir, kitap sevdalılarıdır. O anlamda çok isabetli.
Ben Kayseri'de böyle bir kitapçıya gitmiştim. Ha. Yani bizzat kendim de gördüm o arkadaşımın bahsetmiş olduğu şeyi. Kitapçıya gittik, oturduk arkadaşımla. O da ilahiyatta okuyordu, Kayseri ilahiyatta. Erciyes Üniversitesi'nde okuyordu. Ve uzun sakallı, uzun saçlı bir abimiz vardı. Yuvarlak gözlükleri vardı. Onunla oturduk. Uzunca bir sohbet etmiştik. Kitaplar üzerine, özellikle Nietzsche üzerine sohbet etmiştik. Sonrasında düşündüm gerçekten Anadolu'da da, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde de önemli meseleler üzerine yoğunlaşan, bir derdi olan, bir fikir ortaya koymaya çalışan, bunu çeşitli biçimlerde ifade etmeye çalışan insanlar var. Bu gerçekten önemli bir olay. Bu nedenle sadece bizler İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i görmemeliyiz değil mi?
Kesinlikle öyle. Anadolu'nun her yerinde çok kıymetli kitap sevdalıları, kitapçılar var. Bu işi hani sadece para kazanayım, yani sadece geçimimi sağlayayım anlamında da değil yani. Bu işten çok paralar kazanayım, köşeyi döneyim anlamında bakmayan, hakikaten bu işin sevdalısı çok fazla iyi kitapçı var. Biz şimdi Okur'un birinci sayısında dünyanın çeşitli yerlerindeki yayıncılık gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz okurları.
Evet.
Türkiye'deki yayıncılıkta yeni çıkan kitaplar olsun bu, işte ödül alan kitaplar olsun veya yeni açılan, kapanan kitap evleri olsun, bu tip hususlarda bilgilendirmek istiyoruz. Bir anlamda yayıncılık dünyasının nabzını tutmak istiyoruz. Müstakil yazılara yer veriyoruz. Bazı sabit köşeler, bölümler, psikoloji kitaplığı, hatırat kitaplığı, bilim kurgu kitaplığı gibi. Veya işte biraz da böyle işin latife tarafına da yaslanan işte babamla okuduğum kitaplar. Mesela böyle hoş bir köşemiz var. İşte kayıp kitaplar veya kütüphanelerle ilgili araştırma yazıları vesaire. Biz zenginliği, muhtevadaki çeşitliliği biraz sabit, yani burada bir kalıcı hale getirmek istiyoruz. Böyle bir anlamda bir gelenek oluşturmak istiyoruz. Mesela Rotası Seyyah diye bir kitap çıktı Furkan. Evet. Bu kitabı kendi yazarı kendisi anlattı bize okur için. Mesela böyle bir köşemiz var. Veya bir kitabı bir çeviren var diyelim. Çeviren kendisi anlatıyor bu kitabı. Çokça tahlil yazıları kitaplara dair, yeni çıkan kitaplara dair yine tanıtım yazıları var. İnşallah okur, beğenilir, tutulur diye ümit ediyoruz. Okurdergisi.com'dan içeriğe dair bazı ipuçlarına ulaşılabilir. Dergiyi edinmek isteyenler de kitapyurdu.com ve babil.com internet sitelerinden dergimize ulaşabilir diyelim. Mail atmak isteyen, fikirlerini beyan etmek isteyenler de okur@okurdergisi.com'a mail atabilir ve bize ulaşabilir. Sosyal medyadan da Okur Dergisi'ni adreslerinden bizimle irtibata geçebilirler diyelim.
Evet, teşekkür ediyorum. Yani ben de bu hususta bilgilenmiş oldum.
Hay hay. Senin yazın da çok hoştu yine.
Teşekkür
ediyorum. Furkan Özkul imzalı yazı. Umberto Eco'nun radyo programında da bahsi geçmişti.
Evet, bahsi geçmişti. Hı-hı. Umberto Eco'nun Düşman Yaratmak kitabını.
Kitabını tahlil ettin. Evet. Çok da hoş bir yazıydı.
Düşman yaratmak kolay, savaşmak zordur dedik.
Başlıklı bir yazı. Evet.
Evet.
Okur Dergisi'ni belki yine önümüzdeki programlarda tekrar konuşuruz. 3 ayda bir çıkacak. Bu Mart, Nisan, Mayıs sayısı. Kitap Yurdu ve Babil sitelerinden dediğimiz gibi ulaşılabilir. Şimdi senin önünde bazı kitaplar görüyorum. Bundan bir tanesinden belki bize bahsetmek isteyeceksin. Hangi kitaptı o?
Ben Yamuk Bakan Öyküler isimli bir derlemeden aslında bahsetmek istiyorum.
Ha, 4
tane
hoş.
Öykücünün.
Monokol yayınları değil mi?
Monokol yayınlarından, evet. Robert Shakley, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Arthur Conan Doyle. Bu 4 tane ismin çeşitli öykülerinin yer almış olduğu bir derleme. Robert Shakley'nin Dünyalar Deposu. Aslında şöyle kısaca bir bilgi vereyim.
Hay hay.
Öykülerin ortak noktası yamuk bakmayı esas alıyor aslında. Yani düz bakıldığında görülemeyen ancak bakış açısını değiştirdiğiniz takdirde fark edilebilecek ayrıntıları konu alan bir derleme.
O Jijek'in Yamuk Bakmak isimli bir kitabı vardı. Evet. Oradan mı esinlenmiş?
Evet evet. O zaten Jijek'in de arkada şöyle bir şey var. Yani dördüyle de alakalı olarak bir değerlendirmesi var.
Yaşayan en önemli filozoflardan biri olarak.
Tabii. Şu an için evet, o şekilde Jijek.
Yani öykülerden oluşuyor.
Öykülerden oluşuyor. Burada mesela bir tanesini okuyabilirim. Arthur Conan Doyle'un Kızıl Saçlılar.
Sherlock Holmes kitaplarını yazan Doyle değil mi?
Evet. Hı-hı. Evet o. Kızıl Saçlar Derneği isimli bir öyküsü var. Onunla alakalı Jijek'in yapmış olduğu bir yorum. Yanlış çözüm yapısal bir zorunluluktur. Doğrudan doğruya hakikate çıkan bir yol yoktur şeklinde bir ifadesi var. Yine aynı şekilde dünyanın kendisi gerçeklik her zaman bir semptomdur diyor. Hı hı. Yani burada da bakıldığı zaman dünya hakikaten içinde yaşamış olduğumuz dünyadan çok daha
Kesinlikle.
Farklı açılımları, çok daha farklı gerçeklikleri içeren katmanlı bir yapısında olduğunu
yani
burada görmekteyiz.
Kaç tane öykü var toplamda?
4 tane şey var, dergi
kaç
var.
Kaç sayfa kitabımız?
Kaç sayfa hemen sizlere ifade edeyim. 128 sayfa. Dört tane öyküden oluşmakta.
Başka ekleyeceğim bir şey var mı?
Yok, başka
Çok
yok.
Teşekkürler. Bu haftanın dergileri olarak hazırladığımız Mostar Dergisi ve Genç Okur Dergisi var. Biraz ben onlardan bahsetmek isterim müsaadenle. Semerkant grubunun dergileri bünyesinde çıkan Genç Okur ve Mostar dergileri benim yine aşağı yukarı her ay takip etmeye çalıştığım, severek okuduğum dergilerden. Mostar dergisinin Mart sayısı var şu an önümde. Hayali İngiliz Kaleleri Yıkıldı mı? Üst başlığıyla çıkmış dergi bu ay. Mostar dergisini Furkan ben özellikle tasarımı, görselliği açısından çok beğeniyorum. Sen de belki takip etme imkanı bulmuşsundur daha önce Mostar'ı.
Evet, Mostar ve Semerkant dergileri.
Hı hı. Yani Semerkant grubunun başka dergileri de var. Mesela Yeni Çocuk dergisi çıkarttılar. İşte Mostar zaten biraz hani gençlik dergisi gibi yani. Daha çok böyle üniversite öğrencileri, yaş grubuna hitap eden bir dergi. Bir de Genç Okur var. O da biraz lise düzeyi öğrencilere hitap eden bir dergi. Mostar dergisi... bu ayki sayısında İngilizler meselesine biraz temas etmiş. O hususta birkaç yazı var. İngilizlerin büyük yalanı Magna Carta Mesela başlıklardan bir tanesi, İngilizler neden hep güneş gözlüğü takar? Mesela başlıklardan bir tanesi. Eleştirel pek çok yazı var. Dergi içerisinde benim yine çok hoşuma giden aralarda böyle çizimler var. Mesela bir tanesinde tam sayfa Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir potre çizimi, yani kendileri çizdirmişler muhtemelen. Bunlar dergilere kalite katan şeyler hakikaten. Yani özel bir illüstratör tutmak, bir çizim çizer tutmak ve bunlara bir mesele üzerinde çizim yaptırmak dergicilikte biraz kaliteyi gösteren bir durum. Çünkü biz hep Google görsellerden arayarak veya işte bazı görsel satan sitelerden görseller bularak işin kolayına kaçılıyor dergicilikte. Ama bunlar işin kolayına kaçmamışlar, tebrik ederiz. Benim yine dergi içerisinde çok beğenerek okuduğum bir yazı var. Türkiye'nin yeni bir kütüphane fikrine ihtiyaç var. Raşit Küçük Kürtül yazmış derginin Ters Köşe isimli bölümünde. Burada da şöyle bir şeyden bahsediliyor Furkan. Bizim halk kütüphaneleri diye bir gerçeğimiz var. Halk kütüphanelerinden ne anlıyoruz? Böyle eski binalar, böyle ciltleri kopmuş, sayfaları kopmuş kitaplardan oluşan.
Hepimizin yeni kitap, küçükken gitmiş olduğu, ödev yapmak
üye,
için değil mi?
Üye olduğumuz. Evet. Ama şeydir yani, hani böyle bir modernizasyon mu diyelim ya da güncelleme mi diyelim, bunu gerçekleştirememiş.
Belki güncelleme yerler diyebiliriz, yani bir güncelleme ne olur.
Yani sanki böyle 60'lı 70'li yıllarda, evet, büyük bir heyecanla kurulmuş, sonra da hiç üzerinde durulmamış, atıl vaziyette. Halbuki her şehirde de binası olan, değil mi, özel insanları istihdam ettikleri yerler. Bununla ilgili dikkat çeken güzel bir yazı var. Karacaoğlan Halk Kütüphanesi varmış Kahramanmaraş'ta. Bu biraz daha halk kütüphaneleri içerisinde öne çıkan, farklılık arz eden bir yer. Bundan bahsedilmiş. Ve yazıda da şöyle bir şey öneriliyor. Aslında yazar diyor ki, benim bir rüyam var. Her mahalleye bir cami değil bir mescit kuralım. Gelin her mahallede bir mescit olsun. Bu mescitte namaz da kılınsın. Çay ocağı da olsun. Gençlerin buluşma yeri de olsun ve kütüphane olsun. Bu kütüphane işte akşam işten yorgun gelenlerin gazete ve dergi okuyacakları bir yer, güncel kitapların takip edilecekleri bir yer olsun diyor ve ben de açıkçası bu rüyayı paylaşıyorum. Bu halk kütüphaneleri büyük bir imkan. Her şehirde binası olması ve özel insanların orada çalışıyor olması, istihdam ediliyor olması büyük imkan. Gelin bunu Kültür Bakanlığı'yla, Milli Eğitim'le el ele verelim ve daha iyi hale getirelim. Güncel kitaplar takip edilsin, dergilere abone olunsun, gazetelere abone olunsun ve daha çekici hale getirilsin.
Zannedersem çok vaktimiz kalmadı herhalde Yusuf, ama birkaç kelimeyle de fikirlerimi ifade edeyim. Cami dediğimiz şey kavram olarak cami toplayan anlamına gelmekte, biliyorsun. Hı hı. Bu sadece insanların toplanıp ibadet ettikleri yerin ötesinde çeşitli yaşam ünitelerinin de olduğu, insanların gelip istifade ettikleri mekanlar olarak da değerlendirilmesi gereken bir anlayış. Biz sadece namaz kılmak için toplanılan yer şeklinde anlıyoruz. Aslında bahsetmiş olduğun tarzda düşünüldüğünde bu bir mescid ifade ediyor.
Çok doğru.
Ancak cami dediğimizde insanların bir araya gelip sohbet ettikleri, bir araya gelip bir şeyler okudukları, fikirlerini, düşüncelerini ifade ettikleri bir komplekstir aslında. Yani cami bir kompleksi ifade eder.
Bizim zihnimizdeki aslında kavramları da belki güncellemek
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle güncellememiz gerekiyor. Sadece halk kütüphanelerinin değil bu açıdan.
Çok doğru. Mostar dergisi 64 sayfalık tasarımıyla, konusuyla, yazı başlıklarıyla hakikaten çok hoş bir dergi. İnternet sitesinden ve işte Semerkant İletişim Merkezleri, Diyanet Vakfı mağazalarından dergiye ulaşmak mümkün diyelim. Aynı grubun lise öğrencilerine daha çok hitap eden Aylık İlk Gençlik Dergisi sloganıyla da çıkan Genç Okur dergisi var. Biraz ondan bahsetmek isterim. Genç Okur'un Mart sayısında Adım Adım Çanakkale üst başlığıyla çıkılmış. Ne kadar vefalısın mesela başlıklardan bir tanesi. Tamahkar olma, kanaatkar ol yine başlıklardan bir tanesi. Özellikle lise çağlarında çocuğunuz, tanıdığınız varsa bu dergiyi mutlaka onlara ulaştırın deriz. Rengarenk, tasarımı çok hoş, konuları çok çeşitli, muhtevası zengin. Kitaplardan, sinemadan, şiirden, tarihten bahseden çok hoş bir dergi Genç Okur ve Mostar dergileri. Tebrik ederiz diyelim. Her iki dergiye de başarılar dileriz. Bu haftalık programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Okudukça programında bendeniz Yusuf Temizcan.
Ben de daimi konuk olarak Furkan Özkul.
Evet. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Hayırlı akşamlar.